11. ayrım.
Hukuk fakültesini bitirmek belli bir meslek sahibi olmak anlamına gelmiyor. O anlamda hukuk eğitimi, tıp, eczacılık, mühendislik, ziraat gibi meslek eğitimlerinden farklı. Hukuk eğitimi alan kişi seçtiği yola göre İçişleri Bakanlığından kaymakam, vali, emniyet müdürü görevlerine gelebilir, Dışişleri Bakanlığında diplomat olma yolunu tutabilir, Adalet Bakanlığı bünyesinde savcı veya yargıç olabilir, hatta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen ve yönetici olabilir. Peki Genç Gültekin bütün bunların farkında olarak hangi yolu seçti? Biliyoruz ki o gerçekleri olduğu gibi kabul eden ve kararlarını bu gerçekler içinde veren biridir. Aslında gönlünden üniversitede asistan olarak kalmak geçiyordu. Ama koşulların buna elverişli olmadığını anlamıştı. Ve bence bu yüzden Türk akademik hayatı potansiyeli yüksek bir hukuk bilimcisini kaybetmiş oldu. Böyle bir kaybın farkında olan oldu mu? Hayır. Şimdi ben yazıyorum, siz okuyorsunuz, hepsi o kadar. Ve hiç kimsenin farkında olmadığı bu noktanın Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu henüz ne toplum ne de üniversite camiası anlamış durumda. Tek seçeneğinin avukatlık olduğunu düşünen Genç Gültekin bir an önce avukatlık stajına başlamak üzere Aydın'a, ailesinin yanına döndü.
Stajyer olarak kaydımın yapılması için Aydın Barosu'na başvurdum. Herhangi bir itirazla karşılaşmadan stajyerliğe kabul edildim ve staja başladım. İşler yolunda gidiyordu. Çok iyi bildiğim ve tanındığım bir ortamda ve herhangi bir sorunla karşılaşmadan staja devam ediyordum. Bugünler erişmek istediğim, uğruna bunca emek harcadığım günlerdi. Ama yine de yaşamımın eksik bir yanı vardı. Varsıllar yoksullara, bilenler bilmeyenlere, sorunlarını çözümlemiş olanlar çözemeyenlere yardım etmeliydi. Ben körlüğe uyum sorunlarından pek çoğunu çözmüş olan birkaç mutlu körden biriydim ve sorunlarını çözemeyen körlere yardım etmeliydim. Bu benim için yalnızca bir borç değil, yıllardan beri içimde beslediğim ve her fırsatta gerçekleştirmek yolunda çaba göstermekten kaçınmadığım bir amaçtı. Hukuk fakültesinin ikinci sınıfındayken bu amaca hizmet etmek için Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'nin kuruluşuna öncülük ederek önemli bir adım atmış bulunuyordum. Aydın'da bu derneğin çalışmalarından uzakta kendimi kabuğuma çekilmiş hissediyordum. Türkiye'de görme özürlerinin içinde bulundukları durumun daha iyiye gitmesine katkı yapmaya devam etmek üzere fırsat kollamaya başladım.
Mithat Denç çalışmalarıyla körlerin eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlık'taki görevlileri bayağı bilgilendirmiş ve özel eğitim biriminin kurulmasına olanak sağlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yeni bilinç içinde İzmir'deki Sağır Dilsiz ve Körler Müessesesi'nin körlerle ilgili kısmını Ankara'ya taşıdı, İşitme Özürlüler İzmir'de kaldı ve İzmir Sağırlar Okulu adını alarak gerçek bir eğitime başladı. Ankara'ya öğrencileri ve tüm kadrosuyla taşınan körler kısmı ise Etimesgut'taki boş bir okul binasına yerleşti. Mithat Enç gerçek bir körler okulu kurmak üzere kolları sıvadı. Bu durumdan hukuk mezunu genç stajyer avukat Gültekin'in haberi vardı.
Telefonla Mithat Bey'i aradım. Öğretmen olarak onun kadrosuna katılmak istediğimi söyledim. Uygun gördü ve hemen Ankara'ya gelerek bakanlığa başvurmamı tavsiye etti. Hemen Ankara'ya gidip öğretmen olarak atanmam için normal yoldan başvurumu yaptım. O zamanlar özel eğitim, İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir şeflikti. Aynı zamanda coğrafya profesörü olan genel müdür Sayın Mithat Enç'in beni desteklemesine karşın öğretmen okulu mezunu olmamamı ileri sürerek beni atamaya bir türlü yanaşmıyordu. Aslında körlerin öğretmen olmasını uygun görmediği için benim başvurumu kabul etmiyordu. Bundan emindim. Bakanlığın bu kademesinde olumlu bir sonuca ulaşamayacağımı anlamıştım. Zaman yitirmeden İçişleri Bakanı Ethem Menderes'ten, zamanın Milli Eğitim Bakanı Sayın Tevfik İleri ile görüşmeme yardımcı olmasını istemeye karar verdim. Doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek için bakanın özel sekreterinden randevu alacak yerde, aracılık etsin diye neden Sayın Ethem Menderes'i seçtiğim merak konusu olabilir. Aydın Halk Evi'nde devam ettiğim İngilizce kurslarına Sayın Ethem Menderes'in de bir süre devam etmiş olduğundan daha önce söz etmiştim. O sırada kurslardaki başarılı durum o da takdirle karşılamıştı. Ayrıca babamın arkadaşıydı ve benim Aydın'da gerek müzik grubumuzla yaptığım müzik etkinliklerinde, gerekse akordiyonumla katıldığım okul müsamerelerinde hazır bulunmuştu. Kısacası beni körlüğü yenerek topluma katılmış bir genç olarak yakından tanıyordu. İşte ondan yardım istemeye karar verişimin nedeni buydu. İçişleri Bakanlığı'na gidip özel sekreterden adımı bakana vererek kendisiyle görüşmek istediğimi söylemesini rica ettim. Sekreterden adımı duyar duymaz beni kabul etti. Ne yapmak istediğimi açıkladım. Duraksamadan elinden geleni yapacağını, beni Milli Eğitim Bakanı'na tanıştıracağını söyledi. Birkaç gün geçmeden Sayın Tevfik İleri tarafından kabul edildim. Ona kısaca nereden nereye geldiğimi ve ne yapmak istediğimi anlattım. Şu sözlerimi hala anımsıyorum. Körler Okulu'nda öğretmenliğe atanmam için bakanlığınıza başvurdum. Fakat İlköğretim Genel Müdürü, öğretmen okulu mezunu olmadığımı ileri sürerek beni öğretmenliğe kabule yanaşmıyor. Ben ortaokulu, liseyi bitirme sınavlarına bakanlığın okullarında mı hazırlandım? Kör olduğum için normal okula devam edemiyordum. Körler için ortaokullarınız ve liseleriniz yoktu. Ben kendi kendimin öğretmeni oldum. Şu halde şimdi ilkokulu bitirip de ortaokulun açılmasını bekleyen kör öğrencilere pekala öğretmenlik yapabilirim. Hukuk fakültesi mezunlarını tarih öğretmenliğine kabul edebiliyorlar. Ben ortaokulun tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi derslerinden başka bakanlık uygun öğretmenleri bulup atayıncaya kadar İngilizce ve daktilo derslerine de üzerime almayı taahhüt ediyordum. Bakan zile bastı, Müsteşar Rüştü Bey'i çağırdı. Müsteşar henüz ortaokulun açılmadığını söylüyordu. Anlaşılıyordu ki o da benden yana değildi. Genel müdürü tutuyordu. Sayın Tevfik İleri kararlı bir sesle talimatını verdi. Ortaokul hemen açılacak, Gültekin öğretmen olarak atanacak. İlköğretim Genel Müdürü bu sefer de kadro bulunmadığını bahane ederek beni oyalamaya başladı. Özel eğitim masası şefi Osman Akol, Mithat Bey'i iyi tanıyan, körlerin işe yarayacağına inanan, babacan bir insandı. Genel Müdürün Ankara dışında bulunduğu bir gün beni çağırdı. "Şimdi beni iyi dinle," diyerek söze başladı. "Elimde boş bir kadro var. Fakat aylık derecesi üniversite mezunlarına verilecek derecenin altında. Bana kalırsa genel müdür hazır burada değilken bu düşük dereceli kadroya atanma kararnameni hazırlayıp genel müdüre vekalet eden başka bir genel müdüre imza ettirerek işi bitirebilirim. Sen şimdi bunu kabul et, birkaç ay içerisinde öğrenim derecene uygun bir kadro bulup seni oraya geçiririz." Önerisini duraksamadan kabul ettim. Genel müdür Ankara'ya dönmeden atama işlemlerim tamamlandı ve 28 Kasım 1952 Cuma günü ben atama kararnamemi alıp doğruca Ankara Körler Okulu'na gittim. Böylece burada ve başka okullarda 28 yıl 5 ay sürecek öğretmenlik yaşamıma başlamış oldum. Bu atama ilerideki yıllarda başka görme özürlülerin de körler okullarında öğretmenliğe atanmasının yolunu açacak bir örnek oluşturacaktı. Özel eğitim masası şefinin tavsiyesine uyarak hakkım olan derecenin altında bir barem derecesini kabul etmekte ne kadar isabetli davranmıştım. Birkaç ay geçmedi, öğrenim düzeyime uygun bir kadroya getirildim.
Kadroya geçen Gültekin Yazgan, devlet yabancı dil sınavının hem yazılı hem de sözlü olanını seçti ve aylığında bir derece yükselmesi gerçekleşti. Artık o kendi ortamındaydı. Körler Okulu'nda bir öğretmendi ve 8 yıl burada öğretmenlik yapacaktı. Okulda eğitimin her boyutuyla hizmet verdi.
Ankara Körler Okulu'nda göreve başladığım zaman kendimi iyi tanıdığım bir çalışma ortamında buldum. Sayısı 90'ı aşan öğrencilerden çoğu daha ana baba kuzusu sayılacak yaşlarda oyun çocuğu çağındaydı. Ergenlik çağını yaşamakta olanların da görenler gibi bu çağın getirdiği sorunları vardı tabii. Yuvalarından uzakta yaşayan bu öğrencilerin ana baba gibi aile yakınlarının yerine öğretmenlerin doldurması, aile ortamının sıcaklığını da okul ortamının sağlaması gerekiyordu. Bu okulda görev almaya girişirken görme özürlü öğrencilerin ders konuları dışında birçok bakımdan aydınlatılmaya, eğitilmeye, umutlandırılmaya, rehberliğe, dostluğa çok ihtiyaçları olduğunu biliyordum. Kendi yaşantım bana bunu öğretmişti. Körlüğe uyum sağlama yolunda çeşitli aşamalardan geçerek bir takım engelleri aşmanın, eksiklikleri gidermenin yollarını bulup, o yıllarda ancak görenlerin tırmanabileceği sanılan normal eğitim basamaklarından tırmanarak, dağarcığımdaki deneyimlerle kör öğrencilere hizmet etmeye gelmiştim. Körlüğe uyum sağlamanın ne olduğunu ve bunun için neler yapmaları, ne gibi beceriler edinmeleri, hangi sorunları nasıl çözmeleri gerektiği konusunda çok şey kazandırabileceğimi, hepsinden önemlisi onları geleceklerini iyimserlikle düşünmeye yöneltebileceğimi umuyor ve tasarlıyordum. Bundan dolayı 8 yıl boyunca okuldaki ilişkilerimi, çalışmalarımı, ilgi alanımı ve yaşamımı yalnızca ders vermekle, yönetmeliklerin öğretmene yüklediği görevleri yerine getirmekle sınırlı tutmamaya özen gösterdim. Doğrusu gören öğretmen arkadaşlar da öğrencilerle dar anlamda öğretmenliği aşan bir anlayış ve çalışma içindeydiler. Ancak ben bir kör öğretmendim. Öğrenciler beni kendilerine daha yakın hissediyorlar, bana daha kolay açılabiliyorlardı diyebilirim. Bekar öğretmenler okulda yatılı kalabiliyorlardı. Ben de öğretmenlere ayrılmış yatakhaneye yerleştim. Gece gündüz okulda kalışım, günlük yaşamın çok çeşitli zamanlarında ve durumlarında öğrencilerle ilgilenmemi kolaylaştıran bir etken oldu. 4 yıl sonra öğretmenlerin okulda kalmalarına son verildiyse de haftada birkaç kez nöbetçi öğretmen olarak 24 saat yine okulda kaldığım için öğrencilerle kurduğum yakın ilişkileri sürdürebildim.
İlk mezunlarından bazıları yetenek sınavlarını kazanarak konservatuvar orta bölümüne kabul edildiler. Konservatuvar mezunlarından bazıları müzik öğretmeni olarak atandılar. Bunlardan biri Önder Kütahyalı, konservatuvar bünyesinde akademik kariyer yaptı. Halen 9 Eylül Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor. Okulda hizmet verdiği yıllarda Gültekin, öğretmen öğrencilerini kendi gibi üretici ve güçlü yapmaya çalıştı. Onların yalnız bilgi yönünden değil, yaşam becerileri yönünden gelişmelerine de olanaklar yarattı ve onları takip etti.
Yıllarca rehberliğini yaptığım ilk grubumda ikisi kız, dördü erkek, 8-10 yaşlarında 6 öğrenci vardı. Bu çocuklardan Ülkü Çakır ve Ahmet Yılmaz, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesini bitirerek tarih öğretmeni oldular. İkisi telefon operatörlüğü ile geçimi sağladı. Biri hukuk fakültesinin 2. sınıfındayken öğrenimini terk etti. Onun da telefon operatörü olduğunu duydum. Olgun Uyun, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık mesleğini seçti. İstanbul'da serbest avukatlık yapmakta. 6 Nokta Körler Derneği'nin İstanbul Şubesi'nin yönetim kurulunda ve 6 Nokta Vakfı'nda yararlı çalışmalar yaptı. 7 yaşından beri tanıdığım ve yakından izlediğim bu eski öğrencim şimdi yakın bir dostum. Öğrencilerle ilgilenmeyi grubumdakilerle sınırlı tutmadığımı özellikle belirtmek isterim. 8 yıl boyunca 7 yaşından 18 yaşına kadar çeşitli yaşlarda bulunan öğrencilerden birçoğu ile yakın bir dostluk havası içerisinde ilgilendim. Onlarla yaşlarına göre oyunlar oynadım. Gören çocuklarla ve gençlerle nasıl arkadaşlık kurulacağı konusunda kendi deneyimlerime de dayanan bilgiler verdim. Körler okulundaki öğrencilerin gören yaşıtlarıyla da arkadaşlık etmeye ihtiyacı olduğuna inanıyordum. Bunu sağlamak için bazı girişimler yapmak gerekliydi. Bahçeli Evler Ortaokulu öğrencileriyle bizim ortaokulu öğrencilerimiz arasında münazaralar düzenlenmesinin ve iki okul öğrencilerinin karşılıklı ziyaretlerde bulunmasının dışa açılma yolunda uygun girişimler olacağı düşüncesindeydim. Konuyu müdürümüz Mithat Enç'e açtım. O da böyle bir etkinliğin yapılmasını uygun buldu. Bahçeli Evler Ortaokulu ile bizim öğrenciler arasında münazaralar düzenlendi. Her iki okulun öğrencileri karşılıklı ziyaretlerde bulundular. Bu yoldan bizim öğrencilerle gören öğrenciler tanışıp arkadaşlık etme fırsatı buldular.
Okullar açarak körlerin eğitimini sağlamak önemli bir adım. Ama bu adım bütünü içinde değerlendirilmezse bir süre sonra eğitim almış diplomalı işsiz körler çoğalmaya başlayacak. Bu büyük resim iş yaşamını da içine alan bir sahayı kapsıyor. Bu bütün ancak devlet yönetiminden bu konuya ilgi göstermesini talep edecek bir kamuoyunun oluşmasıyla çözülebilir. 6 Nokta Körler Derneği işte bu amaçla kurulmuştu ve ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu sırada Birleşmiş Milletler Örgütü, görme özürlülerin kalkınmasıyla ilgili konularda okullarda çalışan öğretmenlerin bilgi ve görgülerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı emrine inceleme bursları tahsis etti. Burslardan biri, rehabilitasyon ve işe yerleştirme alanında görme özürlüler için Avrupa ülkelerinde neler yapıldığının incelenmesi amacına ayrılmıştı. Gültekin Yazgan'ın sürekli kafasını kurcalayan konulardı bunlar. Görme özürlüler hangi iş ve meslekler için eğitiliyor, bu eğitimden sonra ne gibi işlerde çalışıyorlar, iş bulmalarına nasıl yardım ediliyor? Ayrıca gözlerini erişkinlik çağında yitirenlerin rehabilitasyonu diğerlerinden farklı mı, nasıl yapılıyor? Mithat Enç, bursun Gültekin Yazgan'a verilmesini önerdi. Yazgan, Birleşmiş Milletler'in Ankara temsilciliğine çağrıldı ve görüşmeden sonra dil ve bilgi yeterliliği saptanarak 6 aylık burs ona verildi. Burs süresinin 5 ayı İngiltere'de, 1 ayı da Almanya, Yugoslavya ve Yunanistan'da incelemeler yaparak geçecekti. Gültekin Yazgan kitabı Kör Uçuş'ta bu bursla gittiği ülkelerde yaptığı gözlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi veriyor. Bu bilgiler körlerin eğitimiyle özel olarak ilgilenenler için kaynak niteliğinde. Ama bu kitabı genel okur kitlesi için yazdığımdan buraya almıyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi Gültekin Yazgan Türkiye'ye döndükten sonra öğrendiklerini bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı'na sunar. Okulun körleri yalnız eğitmekle kalmayıp onlara iş bulmak konusunda da sorumluluk almasını ve bu amaçla bir birim kurmasını önerir.
1956 yılında ortaokulu bitiren öğrencilerimizden biri özel nedenlerden dolayı liseye gitmeyerek hemen çalışma yaşamına atılmak istemişti. Kendisi okulumuzda iyi bir Türk musikisi eğitimi görmüştü ve gerçekten yetenekliydi. Ankara Radyosu'nda işe alınırsa başarıyla çalışacağından emindim. Zamanın Ankara Radyosu müdürüyle bu konuda görüşmeye gittim. İşe almalarını önerdiğim öğrencimizi denemelerini, başarılı buldukları takdirde işe almalarını rica ettim. Olamaz dedi. Çünkü bu genç sanatçı kör olduğu için stüdyoda başlama işareti veren ışığın yandığını göremez. Bu yüzden de saz arkadaşlarına ayak uydurmakta gecikir. Bunu çözümlemek çok kolay dedim. Işık yanar yanmaz yakınındaki saz arkadaşı ona ayağı ile veya dirseği ile hemen dokunacak olursa dikkati çekecek bir gecikme olmaz. Razı edemedim. Aradan yıllar geçti. Bu eski öğrencim Ankara Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nün müzik bölümünü de bitirdi ve sonunda Ankara Radyosu sanatçıları arasına katılmayı başardı. TRT'nin gözde sanatçılarından biri olmakla kalmadı, ünlü ses sanatçıları da onu kendilerine eşlik edecek saz grubunu alarak konser turnelerine çıktılar. Okuyucularımdan birçoğu televizyon ekranında, Türk sanat müziği yayınlarında, violonsel çalan kara gözlüklü sanatçıyı fark etmiş olmalı. İşte o sanatçı, başlama ışığını göremez diye vaktiyle radyoda deneme yayınına bile kabul edilmeyen eski öğrencim İsmail Akdeniz'dir.
Kişisel girişimlerin yanı sıra görme özürlülerin iş bulma ve işe yerleştirilme sorunlarının çözümünü kolaylaştıracak yasal önlemler de alınmalıydı. Bu konuda gereken araştırmaları yapacak, gerekirse görme özürlünün yerleştirileceği işe uyumunu sağlamak için ihtiyaç duyacağı özel meslek eğitimini ve teknik donanımını sağlayarak işe yerleştirme görevini hakkıyla yerine getirecek bir sistem oluşturulmalıydı. Oysa yıllar geçtiği halde Genç Gültekin'in bakanlığa sunduğu raporda değindiği konularla ilgilenildiğini gösteren hiçbir belirti yoktu. Birçok raporun başına gelenler onun raporunun da başına gelmiş olmalıydı. Görme özürlülerin çalışma olanakları ve işe yerleştirilmeleri konusuyla uğraşacaksa bunu Ankara Körler Okulu'nda çalışan bir öğretmen olarak gerçekleştiremeyeceği artık ortaya çıkmıştı. Peki ne yapmalıydı? Kendi kendine bu sorunun yanıtını aramaya başlayan Genç Gültekin'in kafası bunlarla meşgulken önüne yeni bir sayfa açıldı. Benim ikinci kahramanım Tülay Hanım onun gönlüne ve hayatına girdi.